Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi.
Bugün 14 Aralık Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresini tıklayarak sitemizdeki haber bandını tıklayarak, radyo bandını tıklayarak bizleri ve daha önceki programları da dinleyebilirsiniz diyelim ve konu başlıklarına geçelim. Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında bir teneffüs daha yaşasaydı tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür. Devlet dersinde öldürülmüştür. Ece Ayhan'ın Meçhul Öğrenci Anıtı şiiri bu dörtlükle başlıyor. Programın girişini bu şiirle yapmak istedim. Çünkü bugün 14 Aralık, bundan 54 yıl önce Battal Mehetoğlu İstanbul'da bir üniversite öğrencisi öldürülmüştü. Hikayesini anlatacağız. Ne olmuştu, neden öldürüldü? Tabii adı şiirlere konu oldu, marşlara konu oldu. Battal Mehetoğlu'nun 68 kuşağının temsilcilerinden kendisi. Şöyle ki, Dev Genç üyesi o dönemde, 1965 yılında Fikir Kulüpleri Federasyonu kuruluyor. 1969 yılında Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu ismini alıyor. Ve Dev Gençli Battal Mehetoğlu 14 Aralık 1969 yılında öldürülüyor. Battal Mehetoğlu'nun öldürülmesi İlk değildi tabii ki, ancak bardak taştı ifadesinin çok net şekilde kullanıldığı ve öldüren sanıkların, çoğu genellikle faili meçhul oluyordu bunların, öldüren sanıkların, isimlerin, katillerin yargı önüne çıkarıldığı olaydı, cinayetti bu. Tabii 1968 hareketinin Türkiye'de de başlaması ve bununla birlikte fikir mücadelesini bir kenara bırakmak isteyen kimi isimlerin bu devrimci öğrencileri hedef alması, ilk cinayet 17 Temmuz 1968 yılında oluyor. Nasıl ki işte 6. filoyu, Amerikan 6. filosunu Dolmabahçe Sarayı'ndan yanaşmasını protesto eden öğrencilerin yurduna, İstanbul Teknik Üniversitesi yurduna polis sert bir müdahalede bulunuyor. Ve Vedat Demircioğlu'nu yurdun camından aşağı atıyorlar. Vedat Demircioğlu uzun zaman komada kalıyor. Ve 24 Temmuz 1968 yılında hayatını kaybediyor. 68 kuşağının öldürülen ilk ismi. Tabii cinayetler Vedat Demircioğlu ile başlıyor ancak bitmiyor. 16 Şubat 1969. Amerikan 6. filosu yine bir kez daha geliyor. Hatırlarsınız, hatırlamayanlarınız varsa, siyasette de bugün dahi çok konuşulur. 6. filoya karşı bir namaz kılma. Bazı, hatta bugün siyasette temsilcileri olan bazı isimler de orada olduğu söylenir. Tabii devrimci öğrenciler o zaman da 6. filo protestolarına başlarlar. Bayağı bir yoğun bir kalabalıkta geçer. Buna karşı olan öğrenciler de işte ellerinde sopalar, bıçaklarla Taksim Meydanı'nda bu öğrencilere 6. filoyu, Amerikan 6. filosunu protesto eden öğrencilere saldırırlar ve tarihe bu olay kanlı pazar olarak geçer. Burada da Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan bıçaklanarak öldürülür. Tabii cinayetler devam eder. Tarih 19 Eylül 1969. Bu sefer İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği'nde okuyan yine son sınıf öğrencisi, dev gençti, Mehmet Cantekin. Saldırılır Mehmet Cantekin'e. Hayatını kaybediyor Mehmet Cantekin de bu saldırıdan sonra. Bu saldırıdan 4 gün sonra, bu kez 23 Eylül 1969, arka arkaya işte bağımsızlık diyen, emperyalizme karşı duran, Amerikan 6. filosuna karşı duran öğrenciler hedef alınmaya başlar. Dev genç üyesi, devrimci gençlik üyesi öğrenciler. 23 Eylül 1969'da bu kez Beyazıt Meydanı'na yakın bir bölgede yine 68 kuşağının öncü isimlerinden Taylan Özgür öldürülür. Öldürüldüğünde 22 yaşındaydı Taylan Özgür. Tarih 8 Aralık 1969. Yine İstanbul'da üniversite öğrencisi Mehmet Büyük Sevinç. Durakta otobüs beklerken bu sefer kurşunlanarak öldürülür. Tabii bu cinayetlere karşı protestolar olur. Öğrenciler eylemler yaparlar. Ancak 14 Aralık 1969, yani bundan 54 yıl önce Mehmet Büyük Sevinç'in öldürülmesini protesto etmek için üniversite öğrencileri Yıldız Teknik Üniversitesi'ni işgal ederler. Devrimci gençlik öğrencileri, dev gençli öğrenciler. Üniversitede nöbet tutan, o sırada bu işgal sırasında nöbet tutan Battal Mehetoğlu bir saldırı, bu birazdan saldıranları da anlatacağım, kim olduklarını kısaca anlatacağım, hedef alınır ve Battal Mehetoğlu da kurşunlanarak öldürülür. Tabii Ece Ayhan'ın şiirini okudum biraz önce. Sadece Ece Ayhan'ın değil, böyle meşhur bilinen Dev Genç Marşı vardır. Öğrenciler yazmıştır. O dönemde o marşa isimleri konulan isimlerden biri de Battal'dır. Battal Mehetoğlu'dur. Battal Mehetoğlu kim? 4 çocuklu bir Malatya'nın Çarmüze Mahallesi, Çarmüze Köyü, 1947 doğumlu, 4 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu. 11 yaşında babasını kaybediyor. Annesi İnsaf Ana, İnsaf Mehetoğlu, çamaşırcılık yaparak çocuklarını okutuyor. Battal Mehetoğlu öldürüldükten sonra İstanbul'a geliyor. Bir sözü var ki, "Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler" ifadesi. Daha sonra Ece Ayhan'ın yine meçhul öğrenci anıtı şiirine de bu söz konu olur. Battal Mehetoğlu'nu öldürüldükten sonra artık olay daha da büyüyor. İşte meclisteki siyasi partiler, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve sonunda o dönemde Adalet Partisi hükümeti var, Süleyman Demirel. Dönemin İçişleri Bakanı Haldun Menteşoğlu İstanbul'da bir toplantı yapıyor. Yanına İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürünü de alıyor. Ve saldırganları, failleri yakaladıklarını söylüyorlar. 11 kişi, 7'si tutuklanıyor. 3 kişide de silah bulunuyor. Bu silah bulunanlardan biri de Arif Önemli. Arif Önemli ismi, tabii şunu da söylemek lazım. Bu tutuklanan 7 kişinin ortak özelliği de bunların hepsinin Nur Cemaati'nin üyesi olması. Yani bir şekilde Nur Cemaati ile bağlantılılar. Arif Önemli ismi niye önemli? Öyle söyleyeyim. Arif Önemli 1969 yılında Battal Mehetoğlu'nun, kendisi de bu arada daha sonra videolar çekerek, yani bugüne geldiğimizde videolar çekerek bu süreci anlatıyor. Hatta benim ilk olayım Deniz Gezmişler'le ilgiliydi diyor. Bunu anlatıyor böyle. Göğsünü gere gere anlatıyor hatta. Battal Mehetoğlu'nun öldürüldüğü olayı. Çünkü kendileri Yıldız Camii'nden çıkıp saldırıyorlar. İçişleri Bakanı 1969 yılında Menteşoğlu'nun fail diye, Battal Mehetoğlu'nun cinayetinin faili diye ismini açıkladığı Arif Önemli'yi 60'lar 70'lerde bayağı bir ismi konuşuluyor, ancak en son olarak ismi ne zaman konuşuldu biliyor musunuz? 3 Ekim 2020 yılında Nur Cemaati'nin yine kurucularından Mehmet Fırıncı'nın cenazesinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arif Önemli'ye Arif Ağabey diye hitap etti. Ve o zaman Arif Önemli tekrar kim olduğunu, o dönemde de biz yazmıştık, bununla ilgili kitaplarımızda da yazdık, anlattık. Yani şu 1969 yılında İçişleri Bakanı'nın fail diye açıkladığı ismi 51 yıl sonra başka bir İçişleri Bakanı Ağabey diye karşıladı. Son olarak şunu söyleyip Battal Mehetoğlu'nu anıyorum. 54. ölüm yıl dönümünde mezarı Malatya'dadır ve mezarında öldüler ama yenilmediler yazıyor. Battal Mehetoğlu'nu şu yüzden anlattım. İnsan unutur ama tarih hatırlatır. Bu öldüler ama yenilmediler cümlesinin içindeki büyük tarihi siz de unutmayın diyorum ve diğer yazıya geçelim. Evet, programın bu bölümünde bir canlı yayın bağlantısı olacak. Yusuf Yavuz, kendisi benim tanıdığım en iyi çevre muhabiridir. Türkiye'de böyle bir elin parmakları kadardır Türkiye'deki doğa olaylarıyla ilgili, yani çevre felaketleriyle ilgili, insan eliyle yapılan özellikle bunları haberleştiren. Bunlardan biri de Yusuf Yavuz'dur. Galiba şu an hatta değil mi kendisi? Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
Evet, evet. İyi yayınlar diliyorum. Fethi dostum, kolaylıklar dilerim.
Çok teşekkürler. Tabii bizim uzun zamana yayılan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız da var. Ancak arkadaşlığımız olmasına sebep olan şey de aslında haber.
Aynen öyle. Yani ülkenin geçirdiği yıkım evrelerini aslında bir yanıyla takip edip bir yanıyla duyurmaya, önlemeye çalışarak geçen bir zamanda uzunca süren değil mi, yaklaşık 10 yıl belki.
10 yılı geçti. 13-14 yıl diyelim.
13-14 yıllık bir süreçte evet, ne yazık ki çoğunlukla kötü haberleri paylaşmak, konuşmak zorunda kaldık ama yine de bu çabalar aslında bir farkındalık oluşmasına, bir bilinç gelişmesine de neden oluyor. Yani 15 yıl önceki noktada değiliz. Evet, yıkım devam ediyor. Siz de programa öyle bir başlık koymuşsunuz. Yani yönetimler değişiyor ama rant değişmiyor. Ben bunu şöyle...
Tam da ben hemen burada isterseniz... Bu evet. Şöyle, Antalya Konya altında kalan son sahil de ticarileşecek başlıklı yazıyla ilgili. Evet. Şimdi burada daha önce şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Bundan önce evet, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden CHP, yani AKP'den CHP'ye geçti. Sanki projede geçti ve bir proje vardı ve devam eden projeler vardı. Bunun Antalya'daki Konyaaltı plajını tahrip edecek, ciddi şekilde ticarileştirecek. Şimdi CHP o projeye devam ediyor. Bize biraz anlatır mısınız? Ne oldu yani Antalya'da, neler oluyor?
Aslında bu proje, Konyaaltı Sahil Projesi diye bilinen, mevcutta aslında ülkenin en güzel plajlarından bir tanesidir Konyaaltı Plajı. Yani böyle kilometrelerce uzanan, geçmişte kumsalıyla, işte kıyısıyla, çakıllı yapısıyla vesaire, yani kentin adeta böyle vitrini diyebileceğimiz dünyaca ünlü bir plaj. Geçmişte de buralarda işletmeler vardı ama belli bir ölçüdeydi. Fakat 2014 yılından itibaren AKP'li Menderes Türel, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, buralarda bir o zamanlarda ülkede bir çılgın proje hastalığı ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte İstanbul'daki kanal projesi vesaire. O hemen ardından Antalya'da işte Boğaçayı'nda çılgın proje yapacağız. En çılgınını biz yaparız. İşte Konyaaltı sahil projesini yapacağız. Dünyada örneği olmayacak şeklinde böyle bir animasyon projelerle ülkenin pek çok bölgesinde belediyecilik, yani yüzeysel bir belediyecilik bana göre bu, uygulamaya konmaya başladı. Antalya'da da Konyaaltı sahil projesi. Bu şunu doğurdu. Yani zaten çok sıkışık olan bu alana yoğun bir proje yapısı uygulandı. Trafik felç oldu. Yani o yol aslında aynı zamanda Kemer Antalya, yani Antalya'nın batı ilçeleriyle kentin bağlantısını sağlayan yoldu aynı zamanda. Hı hı. O trafiği de çok kötü etkiledi. Ve burası büyük ölçüde Boğaçayı ile Antalya Müzesi, Arkeoloji Müzesi arasındaki kalan bölge, varyantın olduğu bölge, 7 kilometrelik kısmı projenin tamamlandı. Ve Hülya Koçyiğit'in, oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadının da ortağı olduğu bir şirkete 28 yıllığına ihale edildi, kiralandı ve tartışmalar başladı. Yani büyük bir gürültü kopardı o dönem. Ve CHP'li belediye yönetimi devralınca 2019'da hemen ardından Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı, bir açıklama yaptı. Burada bu projede belediyenin zarara uğradığını, çünkü kentin aslında bir nevi seçimin de kazanılmasında etkisi olan projelerden bir tanesiydi. Yani olumsuz anlamda, çünkü halkın bir tepkisi vardı. Bu kadar küçük, dar bir alana bu kadar yoğun bir projenin uygulanması bir sorundu. Yani insanların havlu koyacağı yerler, işte kıyılardan, anayasaya göre hak olan kıyılardan eşit şekilde yararlanabilmesi kısıtlanmıştı sahilde. CHP'li belediye iş başına gelince önce bir kamuoyunun gazını almak için bir takım açıklamalar, tepkiler sönümlendirildi.
Yani aslında sonra... ilk geldiklerinde projeyi eleştiriyorlar. Zarara uğratıldı devlet vesaire diye.
Evet. Kamu zararı oldu. İşte şu kadara mal, 290 küsür milyon maliyeti, rakamlar yanlış olmasın diye haberde belirttim. Dolayısıyla önce eleştirilen şeyler bir süre sonra bu Boğaçayı projesi için de geçerli. Daha geçtiğimiz ay örneğin meclis gündemine Boğaçayı'nın, yani AKP'li Türel'in projesinin devamı olan ikinci etabı, bu Konyaaltı da böyledir, yani ikinci etap, buraları ihale etmeye çalıştı Büyükşehir Belediyesi. Yine geçtiğimiz ay bu konuyu da gündeme getirdik ve meclisten şimdilik geri çekildi. Konyaaltı sahili de aynı şekilde. Yalnız buradaki önemli olan tarafı şu: geçtiğimiz Mayıs ayında 89 milyona ihaleye çıkartılan proje, bugün için belediyenin, yine Büyükşehir Belediyesi'nin kendi açıklaması, 202 milyona ihale edilmiş. Yani yaklaşık 950 metrelik bir sahilden söz ediyoruz. Sahilin bu kesimi 950 metre, proje uygulanacak kısmı. Ve 202 milyon gibi büyük bir maliyetle, seçim öncesi, yani yapılan iş oradaki kaldırım taşlarını sökelim, yenileyelim, rulo çim ekelim. Yani kuraklık diyoruz, küresel iklim krizi diyoruz vesaire. 23 bin metrekare rulo çim öngörülüyor ihale sözleşmesinin.
Şöyle somutlaştıralım isterseniz, 3 futbol sahası büyüklüğünde değil mi burası?
Hayır, bu sadece rulo çim uygulanacak alan 3 futbol sahası büyüklüğünde. Yani rulo çimin kullanıldığındaki yüz ölçümünden bahsediyoruz, ama burası aslında 60 bin metrekarelik bir, yani yaklaşık 9 futbol sahası diyebiliriz toplamı.
Bir de ama ihaleyle ilgili, çok özür dilerim bölüyorum ama çok kritik, evet, bir şey söylediğiniz için. Şimdi ihaleyle 7 ay önce 89 milyon olan bedel 7 ay sonra nasıl 202 milyona çıktı?
Burada anladığım kadarıyla maliyetler şişirilebiliyor. Veya mesela bitkilendirme, örneğin 7 bin civar bu kadar alana, yani işte ithal bitkiler de var bunun içinde, yani yabancı menşeili kökenli diyelim, işte Meksika palmiyesi, Brezilya palmiyesi ya da Avustralya kauçuğu gibi vesaire, yani aslında bizim coğrafyamıza çok da yani uygun olmayacak diyebileceğimiz türler de var. Çünkü geçmişte Konyaaltı sahilinde o gelinciklerin açtığı, doğal çiçeklerin yetişebildiği Konyaaltı sahilinde bugün Çok büyük ölçekte betonla kaplanmış yollar, yürüyüş yolları vesaire, işte yapay bitkilendirmeyle, yapay peyzajla kaplanmış bir alan ve insanların sürekli işletmeler tarafından işgal edilen sahili kullanmasının önüne geçiliyor bir şekilde. Yani bu o kadar büyük bir soruna dönüştü ki hem Antalya Kent Konseyi'nin raporunda hem de geçtiğimiz Kasım ayında yayımlanan Sayıştay'ın 2002 yılıyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi raporunda Konyaaltı sahilindeki işgaller açık ve net şekilde raporlanmış durumda. Dolayısıyla geriye kalan sahilin Boğaçayı ile liman arasındaki o 950 yaklaşık 1 kilometre diyelim. Hı hı. O bölümü 202 milyon gibi büyük bir bütçe ayrılarak, bunu şöyle bir örnekle aslında açabilirim. Yani örneğin en böyle kırsal ilçelerden, hizmete en ihtiyaç duyan ilçelerden biri olan Gündoğmuş ilçesinin 2024 yılı bütçesi, yani bütün yıl boyunca ayrılan bütçesi 110 milyon. Yani bir ilçenin bütçesinin iki katına yakın bir maliyeti siz seçimlere az bir süre kala 950 metrelik bir sahili ihale kalemi olarak görmek için kullanıyorsunuz, ayırıyorsunuz. Yani burada önceliklerin belirlenmesi, kentin ihtiyaçlarının ne olduğu ile ilgili kısmını geçiyorum. Ayrıca insanların sahilde kendi doğal haliyle kaldığını görebileceği bir alan da kalmayacak bu gidişte. Yani burada belediyelerin aslında partisi hiç fark etmeksizin birer rant üretme aracı, birer ihale aracı haline döndüğünün
tam da onu soracaktım. Şimdi anlattığınız hikaye, mesela AKP döneminde başlamış, CHP devam ettiriyor ve bununla ilgili rakamları da verdiniz. Yani hem o bölgeye uygun olmadığı, hem vatandaşların oradaki tepkisi vesaire, birçok neden sıraladınız. Ben de şimdi şunu sormak istiyorum. Yani artık belediyecilikte partilerin çok önemi kalmadı mı? Mesela lokal bir iki tane örnek var. Hani bir siyasi partinin propagandasını yapmak adına söylemiyoruz. Sadece çok konuşuluyor. Mesela Ovacık'ta başladı. Daha sonra Tunceli Belediye Başkanı oldu. Başka lokal bölgelerde de vardır. Yani artık bir partiyi kazıyınca aynı parti gibi hepsi. Yani AKP, CHP, şimdi verdiğiniz örnekten o sonuç çıkıyor. Şimdi birçok Türkiye'nin birçok bölgesine dair haber yapıyorsunuz, çevre haberleri yapıyorsunuz. O yüzden şunu karşılaştırabilirsiniz. Yani iktidar partisinin döneminde nasıldı, CHP alınca nasıl oldu? Bu tabloya bakınca ne görüyorsunuz? Yani partiler artık belediye söz konusu olduğunda çok bir değişiklik olmuyor mu partiler içerisinde?
Ya aslında bir devamlılık var. Yani ben şöyle özetliyorum. Yani hani su uyur düşman uyumaz diye bir deyim vardır. Bir halk deyişi vardır. Burada yani su uyur, partiler uyur ama rant uyumaz. Yani rant o kadar siyasetin finans aracı haline geldi ki, yani örneğin bu ihale işlerine bakıldığında, ihale sistematiğine bakıldığında akıl almaz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yani örneğin CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bir ihale yapıyor. İhaleyi alan firmalar nedense Elazığ Belediyesi'nin MHP'li ya da AKP'li meclis üyelerinin şirketleri olduğu ortaya çıkabiliyor. Ve bu sistematik olarak yani ihtiyaç olsun olmasın pek çok projede benzer şirketlerin adı geçtiğini görüyoruz. Yani siyasetin finansı haline getirildiği için yerel yönetimler, o yüzden çok küçücük kasabalara dahi böyle, yani ihalenin olabileceği her kasabaya adeta ateş eder hale geldiler ve yerel yönetim atmosferine girdik içinden geçtiğimiz günler itibariyle. Bakıldığı zaman küçücük ilçelere bile böyle genel başkan kalibresinde gibi kendini ortaya koyan siyasetçilerin aday adayı olduğunu görüyoruz. Yani bu İstanbul'undan İzmir'e, Antalya'sından örneğin Konyaaltı ilçesinde, yani nüfusu yaklaşık 200 bin civarında bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bir ilçe ölçeğinde ya da küçük ölçekli bir kent diyebiliriz. 23 civarında sadece bir partinin, yani 23 civarında aday adayı olduğunu görüyoruz. Yani
bu da rantın büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Yani evet, şöyle bir durum da var artık. Yani milletvekilliğinden istifa edip öyle çok büyük şehirlerdeki ya da büyük şehrin ilçelerinden falan da değil. Anadolu'nun çok böyle 10 bin nüfuslu, 10 bin, 15 bin nüfuslu ilçelerinde dahi belediye başkan adayı olmak istiyorlar milletvekilleri. Yani istifade ya da bürokratlar, önemli bürokratlar.
Evet, yani bakan düzeyindeki geçmişte bakanlık yapmış insanların dediğiniz gibi işte küçük ilçelere dahi aday adayı olarak belediye başkanı olmak istediğini görüyoruz. Bu aslında şunu da getiriyor. Yani bir kere imar revizyonları Türkiye'nin en büyük hastalıklarından bir tanesi. Yani bir kent sürekli yani imar revizyonu böyle sürekli yaşayan bir şey değildir. Yani onu baktığınız zaman orta çağdan kalma kentlerin hala bazı özelliklerini koruduğunu mimari ve yaşam kültürü olarak gördüğümüz bir dünyada, yani bugün geçen yıl yapılan bir revizyonu bu yıl tekrar revize edip işte orayı ticari konut alanından tutup turizm alanına veya tam tersi sağlık alanından konut alanına çevirme gibi sürekli bir imar revizyonu yapılarak siyasete rant üretiliyor. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bunu kamuoyu çok iyi değerlendirmek durumunda. Siyasi partilerin bütün gelir kaynağı artık büyük ölçüde yerel yönetimler haline geldi. Ve bu böyle olduğu sürece yerel yönetimler halkın, kamunun çıkarlarını gözetmek yerine siyasi partilerin kendi arasında yaptığı işbirliği, çıkar ilişkileri veya koalisyonlar, her ne dersek diyelim, böyle bir para kaynağı haline dönüştü. Örneğin şimdi İyi Parti'nin geçmiş dönemde, parti ismi vermekte de bir sakınca görmüyorum,
yok,
İyi Parti'den herhangi bir kasabaya aday adayı olup kazanamayan insanlar, biz bedel ödedik, biz siyaseti bedel ödeyerek bugüne getirdik deyip büyük şehirlere ya da herhangi bir belediyelere, yani koalisyon yapılarak seçimin kazanıldığı belediyelere bir şekilde daire başkanı, şube müdürü veya işte genel sekreter yardımcısı, bilmem başka pek çok statüyle ya da şirketlerin başına getirilerek, belediye şirketlerinin, böyle bir rant paylaşımı haline dönüştü. Yani
evet.
En son 2019 seçiminde yaşadığımız şey buydu ve bu kentleri çekilmez hale getirdi. Yani işini yapmak isteyen insanlara büyük baskılar oluşturmaya çalıştılar. Yani bütün kentlerden bahsediyorum. Yani
tabii şöyle, siyasi parti ismi vermek istemiyorum dediniz. Biz de zaten tam şunu konuşuyoruz. Yani aslında çok siyasi parti ayrımı da yok. Hani hangisini kazısanız aynı renk çıkıyor. Son 1,5 dakikam kaldı. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Antalya üzerine bir Bakan Ersoy'un, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un bir tartışması oldu. Bakan Ersoy yanıt verdi ve siz de mesela mesaj yazdınız bununla ilgili. Bakan Ersoy haklı dediniz. Neden haklı dediniz? Onu da bir dakika, son bir dakikada anlatırsanız sevinirim.
Kısaca şimdi Sayın Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Aralık başında Antalya'da bir partisi kampa girdi ve 3 gün yani yeni dönemle ilgili bir takım yol haritaları belirlenmeye çalışıldı. O sırada da tabii yerel yönetimler üzerinden işte Antalya aslında 2 milyon 600 bin nüfusa göre ödenek alıyor ama turist sayısında vererek işte 28 milyonluk yıl ölçeğinde bir insana hizmet etmek zorunda kalıyor ve dolayısıyla ödenek yetersiz. Yani biz yerel yönetimler olarak çok başarılıyız aslında ama iktidar bizi kısıtlıyor. İşte şöyle böyle diyebileceğimiz bir özet. Evet, bu konuda kısmen haklı olduğu taraflar vardır ama Sayın Bakan da şöyle dedi. Yani Özgür Özel gölge kabinesini gözden geçirsin ve ona yanlış bilgiler veriliyor. Yani yanlış yerden konuşuyor şeklinde. Ben de tam da bu noktada evet bu konuda bakana katılıyorum dedim. Çünkü söylediği şey bir yanıyla doğru. Yani yerel yönetimlerde kullanılan argüman şuna dönüşmeye başladı. Haklılık payı olmakla birlikte buna sığınmamak durumundayız. Yani
son 20 saniye.
İşte evet, iktidar bizi kısıtlıyor. O yüzden hizmet edemiyoruz. Edebiyatına son vermek lazım. Çünkü rant üretiminde hiçbir zaman hiçbir kısıtlamayla karşı karşıya kalınmıyor. İktidar ya da muhalefet fark etmiyor.
Çok teşekkürler. Çok sağ ol Yusuf Yavuz. Yusuf Yavuz bize
ederim.
Belediyelerde özellikle partiler değişse de sonucun değişmediğini ve rantın bir devamlılık olduğunu anlattı. Diyoruz önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Son olarak arkadaşlarımın ismini de söyleyeyim. Masada Simge Erten ve editör arkadaşım İrem. İki kadınla program yapıyorum. Bunu hep söylüyorum. Bundan da çok memnunum deyip önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.